Ayrım 4.
Maşa, metal yaprak adı verilen iki adet dişli uca sahiptir. Bu uçlar, maşa çarkı adı verilen bir çarkın dişlerini kavrar. Zemberekler. Sonraları mekanik saatler düşen bir ağırlık yerine zembereklerle çalıştırıldı. Zembereğin üstünlüğü bir kez sıkıca sarıldığında enerjisini düzenli ve kontrollü miktarlarda serbest bırakmasıydı. 1500 yılında Alman çilingir Peter Heinlein tarafından yapılan ilk saat şerik zemberek kullanıyordu. Kısa bir süre sonra bazı mekanik saatlerde ve çoğu kol saatinde iki zemberek kullanılmaya başlandı. Güç sağlayan bir ana zemberek ve saatin düzenli çalışmasını sağlayan sarmal bir zemberek. Titreşen kristaller. Kuvars minerali bir elektrik akımı uygulandığında çok hızlı ve düzenli bir biçimde titreşme özelliğine sahiptir. Piezoelektrik olarak adlandırılan bu titreşim, düzenli aralıklarda son derece hassas bir sinyal üretmek üzere kullanılır. Bu sinyal ilk olarak bir kuvars saatin ibrelerini ve dişlilerini döndüren küçük bir motoru kumanda etmek için kullanıldı. Ancak modern dijital saatlerde titreşim, mekanik dişliler yerine bir elektronik devreyi çalıştırmak için kullanılır. Dünyanın en hassas saatleri. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji o kadar ilerledi ki artık 1.7 milyon yılda bir saniye şaşacak saatler yapılabiliyor. Bu saatler kuvars gibi ama çok daha yüksek hızla titreşen tek atomlar kullanıyor. İlk atom saati sezyum adlı bir elementin atomlarını kullanıyordu ve 1955 yılında yapıldı. Hassaslığı artıran başka bir gelişme uzayda gerçekleşti. 1988'de gerçekleştirilen sabit yörüngeden lazerle saat ayarı projesi tüm dünyadaki atom saatlerini ayarlıyor. İnsan makinesi. Bir spor otomobili, bir tornavida ve bir insan. Sizce bunlardan hangisi diğerlerinden farklı? Yanıt hiçbiri, çünkü hepsi de birer makine. İnsan vücudu bir tornavida gibi tek bir makine değildir. Daha çok bir spor otomobil gibi makinelerin bir toplamıdır. Bu makineler çoğunlukla birlikte çalışır. Örneğin ön dişleriniz bir yiyeceği ısırırken bir keski gibi iş görür. Çeneniz dişlerinizin ısırma kuvvetini artırır. Ağzınızı açıp kapadığınızda çeneniz kaldıraç işlevi görür. Kama biçimli diş yiyeceğin içine girer. Diş yiyeceği keserek parçalara ayırır. Kaslar ve kemikler. Vücudunuzda çok sayıda kasa bağlı, 200'ün üzerinde kemik var. Vücut hareketlerinizin çoğunu bunlar sağlar. Tek bir kas, sadece vücudunuzun bir kısmını sıkıştırabilir veya gerebilir. Vücudunuzun belli bir kısmının hareket etmesi ve sonra eski konumuna geri dönmesi için zıt yönde etkiyen başka bir kısım olması gerekir. Kollar kaldıraç gibi çalışır. Kolun üst kısmındaki kaslar, pazı ve kol arkası kası, elde taşınan yükü kaldırmak için kaldırma kuvveti sağlar. Burada dirsek dönme noktasıdır. Vücudun arızalanması. Tıpkı bir bisiklet veya otomobil gibi bakımı yapılmazsa vücudunuzda arızalanabilir. Vücudunuzun karşılaştığı sorunların bir kısmı sürtünmenin bir sonucudur. Yağlama sürtünmeyi azaltmanın yollarından biridir. Parçalarının daha kolay hareket etmesi ve bu parçaların aşınıp yıpranmasını azaltmak için bisikletinizi yağlarsanız, eklemlerinizin büyük bölümü de benzer biçimde yağlanır. İncik kemiği, uyluk kemiği, bir insanın diz eklemi. Sinovyal doku, birbirine sürtünen kemiklerin sürtünmesini azaltan yağlama sıvısı içerir. Kıkırdak, birbirine çarpan ve sürtünen bacak kemiklerinizin zarar görmesini önler. Vücudunuzun sınırları. İnsan vücudu çok verimli bir makinedir. Teknolojideki son gelişmelere karşın, hala bazı işleri insan yapım makinelerden daha iyi yapar. Örneğin elleriniz en gelişmiş mekanik elden çok daha çeşitli işler yapabilir. Ancak vücudunuzun da sınırları var ve zaten makinelerde böyle zamanlarda çok yararlı olur. İnsan için tehlikeli veya imkansız olabilecek işlerde bazı makineler kullanılabilir. Korunaklı dalgıç elbisesi buna bir örnektir. Vücudun onarılması. Tıp bilimi geliştikçe zarar gören veya çok fazla yıpranan organları değiştirmek olanaklı hale geldi. Böbrek gibi bazı organlar başka insanların vücutlarından nakledilebiliyor. Ancak takma kollar, yapay kalp kapakçıkları ve kalça kemikleri gibi pek çok insan yapımı organda var. Modern bir yapay el. Elin elektronik donanımı ufak bir bilgisayara bağlıdır. İnsanın uzantısı olan makineler. Günlük hayatta kullandığımız makinelerin çoğu insanların kendi başlarına yapabilecekleri şeyleri yapar. Bu makineler insanların bir uzantısı gibi işlev görerek bazı işlerin daha kolay yapılmasına yardımcı olur. Örneğin bir araç kullanmadan elinizle bir çember çizmeyi deneyebilirsiniz. Ama bir pergelle çok daha düzgün bir çember çizebilirsiniz. Spor ve kaldıraç uzantıları. Pek çok basit uzantı aslında birer kaldıraçtır. Örneğin manivela, bir ucu hafifçe kıvrık demir çubuk, bir kapıyı veya sandığı açarken daha fazla kuvvet uygulamanızı sağlayan bir kaldıraçtır. Çoğu spor, insan bedeninin kaldıraç benzeri bir uzantısı olarak iş gören aletlerle yapılır. Golf ve beyzbol sopaları da oyuncuların daha kuvvetli ve daha uzağa vurmalarını sağlayan birer kaldıraçtır. Bir tenis raketi, tenis topuna vurma kuvvetini artıran bir kaldıraç işlevi görür. Raketin sapı ve gövdesi oyuncunun erişebileceği mesafeyi artırır. İnsan yükselteçleri. Uzantı türü makinelerin en gelişmiş biçimlerinden biri insan yükselticidir. Bu makine, insan bedenini çevreleyen bir dış iskelet gibidir. İnsan yükselteçleri, cisimlerin üzerine insanların uygulayabileceğinden daha büyük kuvvet uygulayabilir. Bu makineler ayrıca insanı büyük ve tehlikeli kuvvetlere karşı koruyabilir. Bu insan yükseltici bir serbest uçuş koltuğu. Astronotlar bu makineyi uzayda hareket ederken kullanıyor. Robotlar ve otomasyon. Bankalardaki para çekme makinelerinden evlerdeki mikrodalga fırınlara kadar her yer otomatik makinelerle dolu. Otomatik bir makine, çok az insan müdahalesi ile bir iş yapabilen bir makinedir. Makineler daha güçlü, hızlı, daha elverişli ve verimli olabildiğinden bazı durumlarda insan yerine otomatik makineler kullanılıyor. Bazı otomatik makineler insan vücudundan daha dayanıklı malzemelerden yapılıyor. Bu nedenle radyasyonlu nükleer reaktörler veya okyanus dibi gibi tehlikeli yerlerde otomatik makineler kullanılabiliyor. İlk otomatik makineler. Otomatik makinelerin geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor. İlk otomatik makineler büyük mekanik saatlerin üzerinde yer alan menteşeli metal figürlerdi. Saatin içindeki bir dişli sistemi belli bir zamanda figürlerin saatin çanına vurmasını sağlıyordu. 18. yüzyıldan itibaren insan davranışlarını taklit eden mekanik kuklalar yapılmaya başlandı. Kendi kendine hareket eden bu kuklalar çoğunlukla işinde çok ustalaşmış saat imalatçıları tarafından yapılıyordu. Endüstri devrimi sırasında pek çok fabrika makinesi üretildi. Bu makineler denetleyen bir insandan pek fazlasına ihtiyaç duymuyordu. Ancak yalnızca belli bir işi yapabiliyordu. Fransız dokumacı Joseph Marie Jacquard, değişik komutları yerine getirmek üzere programlanabilen bir dokuma tezgahı yaparak önemli bir buluş gerçekleştirdi. Robotlar. Elektronik bilgisayarın icat edilmesi ve geliştirilmesi kolaylıkla programlanabilen pek çok makinenin yapımını olanaklı kıldı. Bugün artık robot olarak adlandırılan ve çevrelerine veya çevrelerindeki herhangi bir değişikliğe tepki verme yeteneği olan programlanabilir makineler var. Modern endüstriyel robotlar basit ve tekrar eden, bir insanın kısa zamanda çok sıkılacağı ve zamanla dikkatini yitireceği türden işleri gerçekleştirmek için oldukça yararlıdır. Endüstri robotlarının başka bir üstünlüğü de zaman zaman bakım amacıyla kesintiye uğraması dışında 24 saat boyunca çalışarak üretimi büyük ölçüde artırmasıdır. Robot kolu. Bazı insanlar robotları insan biçiminde makineler olarak düşünür. Oysa aslında çok az robot metal bir insan gibi görünür. Robotun en yaygın biçimi bir çeşit robot koludur. Robot kolları çok küçük parçaları birleştirebilir, tehlikeli maddeleri tutabilir ve hassas bir biçimde boya püskürtebilir. Çoğu robot kolu hidrolik donanım ve elektrik motorlarının birleşimiyle çalıştırılır. Robot kolu ince bir tel parçasından ağır bir otomobil motoru parçasına kadar tuttuğu her şeyde kavrama kuvvetini ayarlayabilir. Kolun içindeki elektrik motorları kolun dönmesini sağlar. Hidrolik hortum kolun eklem yerlerinden hareket etmesini sağlar. Hareket eksenleri. Robotlar birçok eksende hareket edebilir. Bunlardan her biri serbestlik derecesi olarak adlandırılır. Bir robot kolunun en fazla 6 serbestlik derecesi olabilir. Bunlardan 3'ünü 3 olası eksende hareketi olanaklı kılan bilek eklemi sağlar. Bunlar kendi etrafında dönme, yanal hareket ve yukarı aşağı harekettir. Şaşırtıcı robotlar. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırma, robotu bilardo oynayabiliyor. Açıları ve gereken vuruş kuvvetini hesaplıyor. Simman, tıpkı hasta bir insan gibi tedavilere yanıt veren bir tıp robotu. Doktorları ve hemşireleri eğitmek için kullanılıyor. CyberMotion SR2 robotu bir güvenlik görevlisi gibi çalışır. Gece boyunca büyük binalarda devreye gezer. Geleceğe bir bakış. 100 yıl önce uçaklar, uzay araçları veya bilgisayarlar yoktu. Gelecekte ne tür makinelerin olacağını kimse bilmiyor. Ancak bazı genel tahminler yürütülebilir. Motorlar ve uçaklar gibi var olan bazı makineler daha da gelişeceğe benziyor. Bazı ulaşım biçimleri daha hızlı olacak ve yolcuya daha fazla olanaklar sağlayacak. Makinelerin tasarımı ve imalatında bilgisayarlardan gittikçe daha fazla yararlanılacak. Ayrıca makinelerde kumanda amacıyla daha fazla bilgisayar kullanılacak. Bazı endüstri makineleri daha da büyürken robotlar da dahil olmak üzere birçok makine tıp ve başka alanlarda kullanılmak amacıyla küçülecek. Daha verimli, daha temiz. Metaller ve fosil yakıtlar gibi büyük miktarda kaynaklar makineleri imal etmek ve çalıştırmak için kullanılıyor. Bu kaynakların çoğu şimdiden tükenmeye başladı. Bir başka sorun da makinelerin yarattığı kirliliğin çevreye zarar vermesi. Bu sorunları çözmek için makineler artık daha verimli olacak, daha az kaynak kullanacak ve daha az kirlilik yaratacak biçimde tasarlanıyor. Manyetik alan üzerinde hareket. Mekanik parçalar sürtünmeden daha fazla etkilenir ve bunları imal etmek, elektronik parçaları imal etmekten daha pahalıdır. Gelecekte bilim adamları ve mühendisler, mümkün olan yerlerde daha az mekanik, daha çok elektronik parça kullanacağı benziyor. Bunun bir örneği olan Magnetic Levitation, Maglev adlı tren kullanılmaya başlandı bile. Bu trenin nasıl hareket ettiğini anlamak için iki mıknatısın eş kutuplarını birbirine yaklaştırmaya çalışın ve birbirlerini nasıl ittiklerini gözleyin. Maglev trenlerinde güçlü mıknatıslar treni yukarı kaldırır ve 10 santimetreden fazla olmayacak şekilde yerin üzerinde asılı durumda tutar. Böylece sürtünme büyük ölçüde azaltılır. Bu aynı zamanda çok az mekanik parçanın gerektiği anlamına gelir. Japonya'da araştırma için üretilen bir maglev treni. Trenin ön tarafındaki sürücü kabini. Bütün bu mıknatıslar elektrikle çalışır ve elektromıknatıs olarak adlandırılır. Bir bilgisayar tarafından kapatılıp açılabilirler. Trenin çevresindeki duvarlar ve zemin kızak olarak adlandırılır. Kızağın zeminindeki bu mıknatıslar kaldırma sargıları olarak adlandırılır. Treni havaya kaldırırlar. Bütün bu mıknatıslar elektrikle çalışır ve elektromıknatıs olarak adlandırılır. Bir bilgisayar tarafından kapatılıp açılabilirler. Mıknatıslar treni kaldırmanın yanı sıra ileri doğru da hareket ettirir. Kızağın kenarlarındaki mıknatıslar ve tren sıra ile birbirini iter ve çeker. Bu itme ve çekme kuvvetlerinin birleşimi treni ileri doğru hareket ettirir. Biliyor muydunuz? Dünyadaki en küçük motorlardan biri Toshiba firmasının ürettiği bir motor. Çok küçük ve çok az güç kullanıyor. Ancak dakikada 10.000 devirlik bir hızla dönebiliyor. Motorun genişliği 1 milimetreden az. Ara teknoloji. Karmaşık makineler basit olanlara göre hem daha fazla kaynak kullanır hem de tamir edilmeleri daha zordur. Bazı durumlarda eski, basit bir makine belirli bir işi daha karmaşık ve modern bir makine kadar iyi yapabilir. Bu tür sorunlar ara teknoloji adı verilen bir dizi düşüncenin gelişmesine yol açtı. Bu teknolojinin temel ilkelerinden biri bir makinenin özel gereksinimlere uyarlanabilmesi gerekliliğidir. Olabildiğince yöresel malzemelerden yapılmalı ve çevreye zarar vermemelidir. Aynı zamanda yöre halkının denetimi altındaki bir enerji kaynağından yararlanmalıdır. Örneğin çölde basit bir Archimedes burgusu en uygun su pompası olabilecekken, bir elektrik pompası kolayca kumla tıkanabilir, arızalanabilir ve onarım için çok uzağa yollanması gerekebilir. Sözlük: aerodinamik tasarım. Bir cisme havada olabildiğince rahat hareket edecek biçimin verilmesi. Bir araç ne kadar kolay hareket ederse o kadar az güç harcar. Aks: üzerinde bir dişlinin veya bir tekerleğin döndüğü bir çubuk. Ateşleme: bir otomobil motorundaki yakıt ve hava karışımını yakmak. Otomobil motorunda yakıtı ve hava karışımını yakmaya başlayan parçalara ateşleme sistemi adı verilir. Atmosfer: dünyayı çevreleyen gazların oluşturduğu tabaka. Diğer gezegenlerin atmosferleri farklı gazlardan oluşur. Basınç: bir cismin bir başka cismin üzerine uyguladığı bastırma kuvveti. Çoğunlukla bir sıvının veya bir gazın bir cismin üzerine uyguladığı kuvveti anlatmak için kullanılır. Örneğin hava basıncı. Birleşik makine: İki veya daha fazla basit makineden oluşan makine. Destek noktası: bir kaldırıcın çevresinde döndüğü nokta. Kolunuzu bir kaldıraç olarak düşünürsek dirseğiniz destek noktasıdır. Diferansiyel: motorlu bir aracın motora bağlı tekerleklerinin araç bir dönemeçten dönerken farklı hızlarda dönmesini sağlayan dişli grubu. Enerji: bir şeyin hareket etme veya değişme gücü. Enerji aynı zamanda iş yapabilme yeteneği olarak da tanımlanır. Etki, tepki: kuvvetlerin daima ikili olarak etki ettiğini belirten fizik kanunu. Bir kuvvet her zaman aynı büyüklükte fakat ters yönde başka bir kuvvet daha doğurur. Bu ikinci kuvvet tepki kuvveti olarak adlandırılır. Fosil yakıtlar: fosillerin oluşmasına benzer bir biçimde milyonlarca yıl boyunca sıkıştırılmış hayvansal ve bitkisel maddelerden meydana gelen yakıtlar. Günümüzde dünya endüstrisi fosil yakıtlara dayanıyor. Doğalgaz, kömür ve petrol birer fosil yakıt örneğidir. Güç: enerjinin üretilme, sağlanma veya kullanılma hızı. Hacim: bir cismin ne kadar yer kapladığının ölçüsü. Hacim genellikle santimetre küp olarak ölçülür. Hidrolik: hidrolik makine kısa bir mesafe boyunca büyük bir kuvvet uygulayan sıkıştırılmış bir sıvı tarafından çalıştırılan bir makinedir. İlk hidrolik makinelerde, örneğin vinçlerde su kullanılıyordu. Ancak bugün pek çok hidrolik makinede su kadar kolay donmayan yağ veya başka akışkanlar kullanılıyor. İçten yanmalı motor: bir silindirin içinde yanan yakıtın bir pistonu yukarı aşağı hareket ettirdiği motor türü. İş: bir görevi yapmak için harcanan çaba, enerji. İşin birimi joule'dür. Jeotermal enerji: yer altındaki doğal işlemler sonucu üretilen ısı enerjisi. Yer üstüne çıkan sıcak su kaynaklarından veya kuyular açılarak elde edilir. Jet motoru: geriye doğru büyük miktarda hava ve başka gazlar püskürterek ileri doğru itme sağlayan bir motor çeşidi. Kanat: hava üstünden veya altından geçerken kaldırma kuvveti yaratacak biçimde şekil verilmiş bir nesne. Uçak kanatları böyle tasarlanmıştır. Katalitik çevirici: bir motorun atık gazlarındaki zararlı maddelerin bir kısmını ayırmaya yarayan alet. Kutuplar: bir mıknatısın uçlarına kutup adı verilir. Kuvvet: değişiklik veya harekete yol açan çekme veya itme etkisi. Kütle çekimi: bütün cisimleri birbirine çeken çekim kuvveti. Cisimlerden biri ya da her ikisi dünya veya başka bir gezegen kadar büyük değilse bu kuvvet hissedilmez. Piston: bir silindirin içinde yukarı aşağı hareket eden alet. Pnömatik: pnömatik makine sıkıştırılmış bir gaz, genellikle hava tarafından çalıştırılan bir makinedir. Bazı kamyonların süspansiyon sisteminde sıkıştırılmış hava kullanılır. Radar: hareket eden cisimleri, özellikle de uçakları saptamak için radyo dalgaları adı verilen sinyaller kullanan bir sistem. Kitabın sonu 16 Mayıs 2001, sayfa 31.